Ayrım 17.
Lider Bobby Sands, Thatcher'ın ödün vermeyeceğinin bilincindedir. Birinci grevi hiçbir net ödün alamadan bitirdikleri için Thatcher'ın ikinci grevin ciddiyetine inanması, inansa bile geri adım atması söz konusu değildir. Politik hayatını sağduyuya değil inatçılığa dayandırmış olan Thatcher, kendisine takılan Demir Lady lakabını bu dönemde cumhuriyetçilere karşı belirlediği ödünsüz tavrı ile hak edecektir. Thatcher, açlık grevinin İran'ın son kartı olduğuna inanmaktadır. Basın mensuplarının önünde bu grevin başarısızlığı sonucu İran'ın tamamıyla tarihten silineceğini belirtmiştir. Bobby Sands'in ölüm orucunun başlamasının hemen ardından ölen bağımsız Katolik bir milletvekilinin Londra parlamentosunda boşalan yeri için yapılacak seçimler, Sinn Féin'in ve İran'ın içinde bulunmak için tartışmalar yaptıkları politik hayata tepe taklak girmelerine neden olur. Sinn Féin diğer politik grup ve partileri ikna ederek Bobby Sands'ı aday gösterir. Bu seçim bölgesinde Fermanagh, South Tyrone, Katoliklerle Protestanların sayısı hemen hemen aynıdır. Sinn Féin kapı kapı dolaşarak Katolik halkı oy kullanmaya çağırır. Katılım şaşırtıcıdır. Sands, 30.492 oyla ama yalnızca 1.446 oy farkıyla seçimleri kazanır. Ölüm orucunun 6. haftasında 14 kilo kaybetmiş olan Bobby Sands, Başbakan Thatcher'ın kendi seçim bölgesinde aldığı oylardan daha fazla oyla Birleşik Krallığın parlamentosuna seçilir. Bu inanılmaz gelişme ile dünyanın gözü Belfast'ta ve Londra'ya çevrilir. Dünyaya parlamentoculuğu ve Batı demokrasisini öğretmiş olan İngiltere'nin yöneten sınıfı demokratik seçimlerle milletvekili seçilmiş bir vatandaşını hapislerde öldürmeye kararlıdır. Haziranda hükümet bir kanun çıkartacak ve mahkumiyet almış tutukluların seçimlere katılmasını yasaklayacaktır. Muhalefet ise uygulaya geldiği non-partizan tutumunu değiştirmez. Thatcher'a yazılmış ve 5 talebin görüşülmesini isteyen bir mektuba, sosyalist olduğunu iddia eden İşçi Partisi'nden yalnızca 32 milletvekili imza atar. Sands, grevinin 66. gününde hayatını kaybeder. Sands'in cenaze töreni, açlık grevlerinin İran'ın son kartı olmadığının göstergesi olacaktır. Askeri törenle gömülecek olan Sands'in cenazesi, üniformalı ve silahlı İralılar tarafından diğer cumhuriyetçi şehitlerin gömülü olduğu Belfast'ın Milltown mezarlığına 100 bin kişilik bir katılımla götürülür. Marşlar söylenir, saygı atışı yapılır, Sands'in beresi, eldivenleri ve tabutun üzerindeki İrlanda bayrağı Sands'in annesine teslim edilir. Ekim'e kadar İra ve İnla'dan 10 grevci daha hayatını kaybederler. Ailelerin kanuni haklarını kullanarak diğer grevcilerin zorla beslenmesine izin vermeleri üzerine grev sona erdirilir. Bu cephedeki savaşı Thatcher kazanmıştır. 3 gün sonra yenilmiş ve onurları zedelenmiş grevcilere, diğer mahkumlara kendi elbiseleri dağıtılır. Hükümetin propaganda makinesi cumhuriyetçilerin bozguna uğradığı mesajını vurgulayarak yayar. Thatcher'ın ve dar görüşlü danışmanlarının göremediği ise, cumhuriyetçilerin H bloktaki yenilgilerine karşılık başka bir cephede zafer kazandıklarıdır. Ölümler Katolik toplumu ayağa kaldırmış, dünyanın gözünü Kuzey İrlanda'ya ve Cumhuriyetçi harekete çevirtmiştir. Sands'in ölümünden sonra New York, Boston, Chicago ve San Francisco gibi kentlerde görkemli dayanışma gösterileri düzenlenmiştir. ABD'nin bazı eyaletleri bir günlük yas ilan etmişler ve bazı limanlarda işçiler İngiliz gemilerine bir günlük boykot uygulamışlardır. İrlanda asıllı Senatör Kennedy'nin liderliğindeki İrlanda lobisi, Carter yönetimini inanılmaz bir karar almaya zorlamıştır bile. 1979'da Kuzey İrlanda polis gücüne silah ambargosu konulur. Washington'la olan ilişkilerine son derece önem veren Londra için alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Walesa, Polonya'dan üzüntülerini belirtmiş, Portekiz ve Hindistan parlamentoları bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlardır. Fransa'nın Le Mans kentinde bir caddeye Bobby Sands adı verilmiş ve İtalya Senatosu'nun başkanı Senato adına Sands'in ailesine başsağlığı dileklerini göndermiştir. Milan'daki gösterilerde İngiliz bayrağı yakılmıştır. Sinn Féin takip eden yıllarda genel oyların %15'e yakınını ve Katolik oyların %35'ini alabilecek bir halk desteğini yakalar. Öte yandan IRA'ya katılım artar. IRA timleri bir eylemde bulunmak için sokağa çıktıklarında kendilerini tanıyan Katolik halkın alkışlarından ve sevgi gösterilerinden dolayı eylemden vazgeçmek zorunda kalmaktadır. IRA, H bloktaki ölümlerin intikamını almak için Kuzey İrlanda'da polise, askere ve iş yerlerine yönelttiği saldırılarını arttırır ve açlık grevi süresince İngiltere'de askıya aldığı eylemlere yeniden başlar. Londra'daki bir aktif servis birimi İngiliz askerlerini taşıyan bir otobüsü ve bir generalin arabasını bombalar. Dünyanın en büyük ve cazip alışveriş merkezi olan Oxford Street'in 3 değişik yerinde patlamalar gerçekleştirilir. Almanya'daki İngiliz üslerine ve askerlere saldırılar düzenlenir. 1982'de ise yüksek prestijli 2 eylem gerçekleştirilir. Kraliçenin özel süvari birliğine Hyde Park'ta saldırılır ve Regent Park'ta konser vermekte olan askeri bandonun 11 askeri müzisyeni bir bomba ile öldürülür. Bölüm 4. Yeni politikalar. 1980-1994. Ulusal, etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara ait kişilerin hakları deklarasyonu. Birleşmiş Milletler'de 18 Aralık 1992'de onaylanan 47/135 sayılı önerge. Madde 1. 1. Devletler azınlıkların varlığını ve kendi bölgelerindeki ulusal, etnik, kültürel, dinsel ve dilsel kimliklerini koruyacak ve bu kimliklerin geliştirilmesi için gerekli koşulları teşvik edecektir. 2. Devletler bu amacı gerçekleştirmek üzere uygun yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır. Gönüllüler silahlı eğitimden geçerken tam olarak anlamalıdırlar ki, silahlar tehlikelidir. Silahların asıl amacı insan hayatını almaktır, bir başka deyişle insan öldürmektir. Gönüllüler insan öldürmek üzere eğitilirler. İran'ın iç tüzüğü olan Yeşil Kitap'tan. Anglo-İrlanda Anlaşması. Hükümetin ve güvenlik birimlerinin iddia ettiği gibi ateşkesle birlikte IRA diş macunu gibi sıkılamamıştır. Thatcher yıllar sonra yazılan biyografisinde açlık grevleriyle IRA'nın politik alanda ilerleme kaydettiğini kabul eder. Hatta Bobby Sands ve yoldaşlarına olan hayranlığını belirtir. IRA'yı politik arenaya itme çabaları ise ortaya ilginç bir durum çıkarmıştır. Sinn Féin hem güneyde hem kuzeyde seçimlere katılan ciddi ve yasal bir partiye dönüşmüştür. Fakat üst düzey görevlilerinin hepsi ya geçmişte IRA'da görev almışlardır ya da hala IRA'nın içindedirler. IRA'nın kontrolünde ve oy gücü olan bir Sinn Féin hesap edilmemiştir. Yeni tehlike, İran'ın genç liderlerinden Danny Morrison'ın Sinn Féin'in 1981 kongresinde tanımladığı bir elde oy pusulası ve bir elde armalite ile iktidarı ele geçirme stratejisidir. Arafat'ın 7 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan esinlenildiği açıktır. Bugün bir elimde zeytin dalı, öbür elimde özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin. Filistin Kurtuluş Örgütü daha o yıllarda askeri mücadelenin ya da terörizmin görevini tamamladığına ve politik mücadeleye geçilmesine karar vermiştir. Umulanın tersine Ira, tüm zayiat ve zayıflıklarına karşın kendini yenileyip eylemlerini sürdürmekte, Sinn Féin ise Katolik oyları çekmektedir. Hükümetin yeni duruma göre öngördüğü yeni çözüm şekilleri, resmi olarak açıklanmasa bile sonraki yıllarda anlaşılacağı gibi 5 tanedir. Birincisi, geçmiş yıllarda derlenmiş istihbaratı değerlendirerek cumhuriyetçi örgütler içindeki kararlılığı az elemanları para, şantaj ve tehditle ihbarcılığa ve ajanlığa zorlamaktır. Cumhuriyetçi hareket içindeki ajanların varlığı hareketin tarihi kadar eskidir. 1790'lı yıllarda bile Birleşik İrlandalılar Cemiyeti'nin içinde ajanlar olduğu bilinmektedir. Wolf Tone ve Robert Emmet gibi birçok devrimcinin yoldaşı olarak bilinen McNally'nin aslında bir polis ajanı olduğu 1820'de öldüğünde mirasçılarının emekli maaşı için yaptıkları başvuruyla anlaşılmıştır. Ömür boyu gelir, yeni bir yüz ve yaşama mekanı karşılığında ifade veren 30'a yakın itirafçı ihbarcı, kısa sürede 600'e yakın cumhuriyetçinin tutuklanmasına neden olur. Ulster polisinin özel şubesinin komutanlığını yapmış olan Ian Phoenix'in hayatını konu alan ve 1996'da yayınlanan bir kitapta, ihbarcılığa, itirafçılığa soyunan cumhuriyetçilerin bunu para için yaptıklarını iddia eder. Suikastlere ve öldürmelere adı karışmış olanlara bile ajanlık karşılığı özgürlükleri iade edilir. 1991'de tutuklanan ve suikast planlayıp gerçekleştirdiğini itiraf eden bir İralı, Aidan Starnes, polis ajanı olmayı kabul edip ömür boyu hapis cezasından sıyrılır. Bu tür ajanlara temizlenmesi gereken kralcılar hakkında gerekli bilgiler de verilir. İralıların öldürülmesi için de gereken bilgilerin yıllardır kralcı silahlı gruplara aktarıldığı düşünülürse, polisin elini kirletmeden terörizmi yenmenin yöntemini bulduğu anlaşılır. Demokratik devletin hukuk kuralları dışında bile olsa, krallığın diğer bölgelerinde ihbarcıların verdiği ifadeler, diğer delillerle desteklenmedikçe mahkumiyete neden olmazken, Kuzey İrlanda'nın jürisiz ve tek yargıçlı mahkemeleri bu ifadeleri yeterli bulmaktadır. İRA içindeki ajan Christopher Black'in çelişki dolu ifadesi, 35 İralı'ya toplam 4000 yıl hapis cezası getirir. Black'in ödülü ise 127 bin sterlin ve yurt dışında ailesiyle birlikte yeni bir yaşamdır. Bugün bile İRA'nın kendisini aramakta olduğu söylenmektedir. İhbarcıların bazıları ise çok ucuza çalışmaktadır. Bunlardan birisi mahkemede şahitlik yaparken çözülecek ve polise getirdiği her bilgi için 25 sterlin aldığını, verecek bilgisi olmadığı zamanlarda da uydurduğunu itiraf edecektir. Bir başkası ise haftada 25 sterlin ücret ve İspanya'da bedava tatil karşılığı polis casusluğuna soyunmuştur. Ne yazık ki tatile gidemeden İrlanda Özgürlük Savaşçıları isimli bir cumhuriyetçi grup tarafından öldürülür. İran'ın yeni oluşturduğu örgütsel yapı içinde ajanları ortaya çıkarmak için kurulmuş özel bir birim varsa da, bütün ajanların ortaya çıkarılıp cezalandırılması olanaksızdır. İkinci çözüm, istihbarat birimlerinin ve SAS'ın tespit edilmiş İralıları sorgusuz sualsiz infaz etmesini teşvik etmek ve buna göz yummaktır. Mahkemeler bu infazlara karışan polis ve SAS elemanlarına fazla sıkıntı vermezler. Silahsız İralıların içinde bulunduğu bir araca 109 el mermi sıkıp 3 kişiyi öldüren polisleri Yargıç Gibson tebrik ederek beraat ettirir. İra daha sonra Yargıç Gibson'ı ve karısını arabalarının içinde havaya uçurarak tepkisini gösterecektir. Gibson, İra'nın öldüreceği 7 yargıçtan yalnızca biridir. Teslim olmaya hazır ya da teslim olan kurbanlarının göğsüne, boynuna ve kafasına yakın mesafeden onlarca kurşun sıkmak, SAS'ın imzasına dönüşür. 1997'de Birleşmiş Milletler'in savaş suçlusu olarak aradığı Sırp komutanlardan Drjaka'nın tutuklanması görevi de SAS'a verilecek. SAS ise geleneklerini bozmama kaygısıyla olsa gerek, teslim olan Drzaka'yı infaz edecektir. Yine 1997'de Peru'nun Lima kentinde Japon elçiliğini 71 rehine ile aylarca işgal altında tutan Tupac Amaru gerillalarının hepsinin öldürüldüğü baskında bile SAS'ın imzası görülür. Rehinelerin kurtarıldıktan sonra verdikleri ifadelere göre komandolar teslim olduklarını söyleyen ve silahlarını bırakan gerillaları bile kurşun yağmuruna tutup öldürmüşler. Hatta daha sonra alınlarına birer kurşun sıkarak ölümlerini garantilemişlerdir. Birçok az gelişmiş ülkenin olduğu gibi Peru'nun da bu tür baskınlarda kullandığı komando birimleri SAS tarafından eğitilmektedir. Üçüncü çözüm ise sansürü ve devlet propagandasını arttırmaktır. Thatcher'ın bakanları İrlanda'nın Küba'ya dönüşme tehlikesinden bahsetmeye devam ederler. Amaç Thatcher'ın kendi deyişiyle teröristleri ihtiyaç duydukları oksijen olan televizyon ve basın yoluyla propaganda yapmaktan mahrum bırakmak üzere sansür uygulamaktır. BBC'nin Carrickmore belgeseline polislerin el koymasından sonra basın ve televizyon kanalları üzerindeki baskı arttırılmıştır. Antiterör kanununun 11. maddesi teröristlerin ele geçirilmesine yarayacak bilginin polisten saklanması durumunda 5 yıla kadar hapis cezası gerektirmektedir. Bu madde uyarınca birçok programın TV'de yayını engellenir. 1982 meclis seçimlerini kazanan iki Sinn Féin'li Adams ve Morrison, takip eden yıl içinde Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone tarafından görüşlerini açıklamak üzere Londra'ya davet edilince, hükümet antiterör kanununu kullanarak ikisinin de Britanya'ya girişini yasaklar. 1985'te İçişleri Bakanı BBC'nin hazırladığı ve Martin McGuinness'in katıldığı Birliğin Kenarında adlı programı yasaklar, BBC tepkisine ekranları boş bırakarak programın yerini doldurmayarak gösterir. Bu baskı 1988'de Sinn Féin ve Ulster Savunma Cemiyeti yetkililerinin seslerinin TV'de kısılması komikliğini getirecektir. Buna karşılık program yapımcıları sesi ve aksanı konuşmacınınkine benzeyen görevlilerini kullanarak TV görüntülerini seslendirmeyi başarırlar. Jerry Adams'ın dublajı için görevlendirilen İrlandalı tiyatro oyuncusu Stephen Rea, Adams'ın sesini taklitte ve dudak uyumunda o kadar başarılıdır ki, program yapımcıları sansüre aykırı davranmadıklarını göstermek için sık sık görüntü uyumunu bozmak zorunda kalacaklardır. Londra, sansürü ve karşı propagandayı çok geniş bir cephede uygulayacaktır. Bunun en güzel örneği 1996'da gösterime çıkan ve şehir gerillasının mucidi olarak tarihe geçmiş olan İrlandalı direnişçi Michael Collins'in hayatını konu edinen filmle ortaya çıkacaktır. Film ilk kez 1986'da Hollywood'un Columbia firması tarafından proje haline getirilmiştir. Columbia o dönemde Coca-Cola'ya aittir. Coca-Cola'nın en önemli müşterilerinden biri ise İngiliz ordusudur. Londra, Collins'i romantik ve tarihi bir kahraman durumuna getirecek, belki de İrlandalı cumhuriyetçilere ilham verecek bu filmi engellemeyi başarır. Coca-Cola'yı alımları durdurma ve hatta rakip firma Pepsi-Cola ile temasa geçmekle tehdit eder. Columbia filmden vazgeçecek, filmin yapımı 10 yıl gecikecektir. Dördüncü çözüm, iki toplumun birlikte ve olabildiğince eşit olarak temsil edileceği bir meclis kurmak, çoğunluğun azınlığı ezmesini engelleyecek bir formülle, kurulacak yerel bir hükümete idari sorumlulukları zaman içinde bir bir aktarmaktır. Bu düşünce, Stormont tarzı idareye geri dönüleceği endişesi içindeki Katolik halk ve partilerce benimsenmez. Yine de SDLP ve Sinn Féin meclis seçimlerine katılırlar. 78 sandalyeli mecliste SDLP 14 ve Sinn Féin 5 sandalye kazanırlar. Beşinci çözüm, Dublin'le koordineyi sağlayarak hem yükün bir kısmını oraya yıkmak hem de kuzeydeki Katoliklerin güvenini kazanmaktır. Bunun Thatcher için zor bir karar olduğu açıktır. Ortak pazarın Avrupa devletine dönüşerek Britanya'nın egemenliğini tehdit etmesi gibi düşüncelerle kanlı bıçaklıdır. Binlerce kilometre ötede el kadar Falkland adasını Arjantin'in elinden geri almak için milyonlarca sterlin ve yüzlerce cana kıymaktan çekinmeyecek kadar milliyetçidir. Yıllarca krallığın bir parçası olan Kuzey İrlanda'nın sorunlarını başka bir devlet olan İrlanda Cumhuriyeti ile tartışmayacağını yinelemiş, bu yöndeki önerileri şiddetle yermiştir. Sonraki yıllarda hiçbir öneriyi kabul etmem anlamında kullanılacak olan kendisine ait out out out deyişini bu dönemde ılımlı Katoliklerin getirdiği 3 öneriye de out diyerek oluşturmuştur. Birleşik İrlanda'ya, Federal İrlanda'ya, Dublin ve Londra'nın müşterek idaresine. Buna karşılık daha 1980'de kabinenin yarısıyla Dublin'e uçup işbirliği imkanları aramış olması ilginçtir. İrlanda Cumhuriyeti'nin anayasasının adayı bir bütün olarak kabul ettiği düşünülürse, Dublin'in aslında krallığa ait coğrafi bir bölgede hak iddia ettiği açıktır. Londra ve Dublin arasında güvenlikle ilgili bir işbirliği zaten vardır. Dublin, İran'ın günün birinde savaşı güneye taşıyacağından endişelidir. İngiliz askerlerinin ve polisinin gizli olarak Cumhuriyet'in sınırları içine girip operasyon yapmasına göz yummuştur. Yüzyıllarca süren bir mücadeleden sonra bağımsızlığını kazanmış olan İrlanda halkı için bu kabul edilir değildir. Başbakan Lynch'in 1979'da koltuğundan olmasının nedenlerinden biri bu operasyonların gün ışığına çıkmasıdır. Çaresizlik iki hükümeti açık işbirliğine zorlar. 1981'de Anglo-İrlanda Hükümetler Arası Konsülü kurulmuş ve muhtemel çözümleri araştırmaya başlamıştır. 1984'te Thatcher kendisini ölümle burun buruna getirecek olan İran'ın Brighton bombalama eylemi ile bu yöndeki çabaları hızlandırır. 1985'te birlikçilerin sokaklara dökülmesine neden olacak Anglo-İrlanda Anlaşması imzalanır. Thatcher'ın bu anlaşmayı imzalaması herkesi şaşırtır. Anlaşma çoğunluğunun isteğine bağlı olma koşuluyla da olsa adanın bir gün birleşebileceğini, Dublin'in Katolik azınlığın güvenliği ve geleceği için söz sahibi olabileceğini, öneriler getirebileceğini belirtmektedir. Buna karşılık Dublin, anayasasında yazılanın tersine, Kuzey İrlanda'nın ayrı bir bölge olduğunu kabullenip, Protestan çoğunluğun isteği olmaksızın birleşmenin gerçekleşmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu birlikçiler için yeterli değildir. Anlaşmayı protesto etmek için 15 birlikçi milletvekili aynı anda istifa ederler.